Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Ömer Yanartaş. Ömer Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ömer Hocam daha önceki programdan hatırlar dinleyenlerimiz. Psikiyatri uzmanı Ömer Hocamız. Ömer Hocam size geçen sefer böyle bir psikiyatriye genel bir psikiyatrist bakışı, psikolog bakışından bahsetmiş idik. Bugün böyle dinleyenlerimizden gelen soruları derledik, topladık. Belli birkaç hastalıktan sizle birlikte bahsetmek istiyoruz. Bunlar arasında belki, bilmiyorum doğru mu söylüyorum ama, diğerlerine göre daha hafif olanından başlayalım dedik. Panik ataktan bahsedelim. Çünkü panik atak her halükarda hasta ve yakınları tarafından da kötüye kullanılabilen bir şey. Adam bir iş yapmak istemiyor. Bende panik atak var, ben o işi yapamam edemem, oturuyor. Nedir bu panik atak? Ne oluyor da panik atak oluyor insanlar? İnanalım mı her söyleyene?
Önce şöyle bir şey söyleyeyim. Hani panik atak aslında bazı psikiyatrik hastalıklarda çok böyle insanlar alerji kapıp çok uzaklaşıyorlar. Bir damgalama oluyor.
Bazı psikiyatrler
aslında negatif stigmatizasyon diyoruz. Var karşılığı literatürde. Yani ters damgalama. Aslında sanki iyi bir şeymiş gibi alıyor. Yani bende panik atak var. İşte
ben hiperaktifim diyorlar.
Evet, dikkat eksikliği. Bizim çocukta dikkat eksikliği var falan. Yani bu tabirler biraz bu mevcut yaşantıların psikolojiyle çok iç içe geçmesiyle de biraz ilintili. Dediğiniz gibi bir sürü böyle suistimal edilebilen bir yanı da var. Ya panik atak nedir? Bizim tabir, kitabi bilgisi olarak bazı böyle yaklaşık belirlenmiş 15-20 kadar bir belirti kümesi var. İşte bunların içinde bir otonomik hiperaktivite belirtilerimiz. İşte kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, böyle bir sürü bazı belirti kümeleri var. Bir kısmında böyle nörolojik belirtiler, işte baş dönmesi gibi, bulantı, kusma hissi gibi bazı belirtiler var. Bunların bir listesi var. Bu liste, bu belirtilerin yaklaşık belli bir miktarı karşılandığında panik atak diyoruz. Tabii ki bu bizim kitabi bilgimiz. Hani mesela hasta gözüyle nasıl bakmak lazım buna? Yani böyle işte bir durduk yere de olabilir, durumsal da olabilir. Yani mesela bir kısmı durduk yere çok hızlı kalp çarpıntısı yaşıyor. Bu kalp çarpıntısını kendi zihninde ölüm korkularıyla eşleştiriyor falan.
Başlatan ne? Başlatan ne Ömer Hocam? Burada yani durup dururken mi oluyor? Ne bu?
Yani panik atağı böyle hani çok spesifik başlatan bir şey, hani bir karşılığı yok ama hani panik atak, ona gelecektim. Panik atak bizim bir başına bir insanın panik atak geçirmesi, çok anlık bir stresle çok yoğun panik atak geçirmesi, bir seferse çok klinik anlamı yok aslında.
Hepimizin
başına geliyor. Düşünün, çok stresli bir an yaşadınız. Hayati
ne oluyor?
Bir şey.
Bir an çarpıntı başlıyor aslında.
Olay şu, bedensel çarpıntıları zihin kendi kendine bir felaket teorisi çiziyor. Ölümle eşleştiriyor. Ölecek miyim, kalacak mıyım, kalbim yerinden çıkacak mı gibi bir sürü bizim otomatik düşünce dediğimiz düşünceler zihne hücum ediyor, saldırıyor. Bu saldırıyla beraber anksiyete, korku, kaygı, panikleme, endişe hali de alevleniyor. Bu sefer insan ne yapacak o halde, o kaygı ve korku haliyle? Bir güvence araması lazım. Bir zorluk halinde işte bazı var böyle işte. Mesela bir kadın hastamız diyelim, eşinin elini tutma ihtiyacı yetmiyor. Doktor acil falan, böyle bir kısır döngüye
acil
giriyor.
Acil gelmek de mutlu oluyor aslında.
Evet. Bizim için panik atakta öncelikli yaklaşım şudur. Öncelikli olarak gerçekten bir fiziksel bir hastalığı ekarte etmek
genel
çok önemli.
Genelde hipertiroidisi
evet,
vardır.
Yani,
olur.
Evet. Mesela mitral valve prolapsu ile ilişkilendirilmiştir biraz. Onlarda kalp çarpıntıları daha böyle şey oluyor falan. Böyle bir kitabi olarak bir genel bir bilgi. Ama hani her şey olabilir. Önce bir dahili ekartasyon olduktan sonra bizim açımızdan bu nasıl önem taşır? Bir insan panik atak bir sefer geçirmesi, dediğim gibi, streste çok böyle klinik olarak anlamlı değil. Ama süreçte şimdi bu bazı tekrar etme eğiliminde olmaya başlıyor. Mesela bazısında ilk panik atak diyelim belediye otobüsünde oluyor. İnsan sürekli işe otobüsle gidip geliyor olabilir.
Her otobüse bindiğinde de.
Her otobüsüne olmaya başlıyor. Sürekli kısır dönüyor. Bu sefer otobüsten iniyor. İniyor, işe geç gidiyor falan. Böyle bir hayatı etkilemeye başlıyor.
Sonra da depresyona
gidiyor. Sonra bekleme diyor ki. Bu sefer insanlarda şöyle bir düşünce gelişiyor. İşte ben şimdi otobüse binersem bu zaten patlayacak. Hani beklenti anksiyetesi dediğimiz tabir bu. Sürekli zihin bununla meşgul olmaya başlıyor. Bu sefer akşam, gece de yarın işe otobüse binersem böyle bir şey yaşayacak.
Oo,
yani böyle
sonra?
bir bir şeyin ele böyle bir yayılması gibi, hani böyle bir lav düşünün, etrafa yayılınca böyle bütün her şeyi rehin alır, böyle yıkar yakar. Öyle bir düşünce insanı hayatı yıkabilir. Tabii tabii, her şeyi etkiliyor, bütün alanlara girebiliyor. İşte bu zaman artık böyle bir sıklığı artıyor, insanlar mücadele edememeye başlıyor, hayatını ciddi etkiliyor, gündelik hayatını, işe gidip gelmesini, ilişkilerini, hani birçok etkilediği zaman, hani tabii o aşamaya gelmeden gelirse daha iyi de olur. Yani bir sefer panik
atak çok anlamlı. Peki geldiğinde şimdi soruda şöyle bir şey vardı. Falanca ilacı kullanınca düzeliyormuş diye, ya ismini söylemiyorum, evet. Ama var mı böyle bir ilaç?
Yani şöyle bir şey var. Şimdi o ilaç anksiyolitik grubu ilaçlar. Benzodiazepin
sıkıntı giderici.
Sıkıntı giderici. Şimdi biz anksiyolitik ilaçları onun tedavisinde bir düzeyde kullanıyoruz ama kontrollü bir biçimde, doktor kontrolünde kullanmasını istiyoruz.
Her darlandığında bir tane içsin değil yani.
Değil. Bu şunu dönüştürüyor. Bizim mesela biz diyoruz ki bunu rutin kullan, sonrasında azaltıp kes, en sonunda da azaltıp kesiyoruz ve hani bir kullanma biçimimiz var. Fakat eğer her ihtiyacı olduğunda o ilacı alarak böyle geçiyorsa, hastada şöyle bir düşünce sistemi gelişiyor. Ben panik atak olursam bu ilacı almadan iyileşemem. Bu düşünce insanların cebinde sürekli panik o ilacı taşımasına sebebiyet veriyor. Hmm. Ve biz hani şöyle çok karşılaşıyoruz. Hocam işte ben 20 yıldır 15 yıldır o ilacı cebimde taşıyorum yani.
Benzer taşıyor bir... kullanıyor mu peki? Taşımak yetiyor mu?
İkisi de oluyor. Bazen mesela bakıyor, diyelim bu panik atak şiddeti 0 ile 10 arasında, diyor ki kendince yaşıyor bunu. 6'yı devirirse şiddet, direkt ilaca başvuruyor. Ama 6'ya kadar diyor ki ya bu geçti, geçecek, geçti, geçti.
İlaç da cebinde zaten.
İlaç cebinde. Bu aslında tedavide bu kırılması gereken bir kısır döngü. Psikolojik olarak üzerinde çalışmak lazım.
Peki biyolojik
lazım.
Bir altyapısı var mı hocam?
Tabii ki ya. Hani bir sürü işte katekolamin seviyeleriyle ilişkilendirilmiş.
Kötü davranmıyor mu yani bu hastalara?
Yok yok. Yani bir biyolojik zemini var. Bu kesinlikle. Hani biz zaten şey diyoruz. Hani numara yapan, hani böyle bir şey, bir insan, bir insanın numara yapması için bizim açımızdan hani o simülasyon diyoruz biz ona, tabiri temarruz, hani bir kişi
askeriyedeki,
evet, bu rol yapıyorsa bir hastanın bir hak elde etmesi lazım. Yani bir insan acile başvurunca ne elde edecek? Ama mesela temarruz nedir? Hani bir insan
rapor alıp 3 gün evde yatmaktır.
Hani suç işler diyelim. Suç hapiste yatmamak için hasta numarası yapar. Biz buna temarruzda şüpheleniriz. Panik atak bir insanın acile başvurmasının o kişiye ne gibi bir hakkı olacak yani?
Abi hiç belli olmuyor ya. Yani katkısı... yurdum insanı buradan da prim çıkarabiliyor kendine.
Evet, bazen kötüye kullanım, her şeyde açık. Dediğim gibi panik atakta böyle bir insanlarda böyle bir şey var. Ben panik atak geçirsem neredeyse iyi bir şeymiş gibi. Hani aslında yani bazı hastalarda çok uzun süreli, kronik ve kötü seyredebiliyor yani. Çok basit bir hastalık değil yani.
Değil. Peki hocam, şimdi basit bir hastalık değil cümlesinden bilmiyorum haklı mıyım ama ben psikiyatrist olsaydım en sevmeyeceğim hastalık şu olurdu dedim, şizofreni. Sanki böyle bizim fiziki tıpla ilgilenen hekimlerin kanseri gibi geliyor bana bu şizofreni. Evet, evet. Nedir hocam, şizofreniden biraz bahsettik.
Yani şizofreni...
Burada birkaç soru var. Tedavi olur mu olmaz mı? Şizofreni tedavisi var mıdır soru bu da. Şizofreni nedir önce?
Yani şizofreni hani ile ilgili çok fazla yazılmış eser var ama hani bir söz benim için çok çarpıcıydı. İnsanlık tarihinin en yıkıcı hastalığı diyorlar. Gerçekten zor bir hastalık. Yani hayat boyu mücadele edilmesi gereken bazı önemli sorunlara yol açabilen, hukuki bazı problemlere yol açabilen bir hastalık. Hani şizofreni bizim...
Beynin yarılmasıydı değil mi Latincesi?
Evet, o Latincesi o. Şizis yarılma demek. Fren şey, beynin yarılması. Şöyle bir şey var. Aslında... Psikiyatride bir şöyle bir yaklaşım var. Hani özellikle nörotik hastalıklar, depresyon, anksiyete hastalıkları sanki bir bilgisayarın yazılımıyla ilgili bir sorun var gibi.
Güzel.
Ötekisi donanımla ilgili bir problem var.
Donanımda problem var demek.
Gibi. Evet, öyle algılanır biraz. Aynı bu tartışılır. Öteki hastalıkların da tabii ki genetik altyapısı var ama yani şizofreninin böyle bir yapısı var. Ha, nedir? Şizofreni de hastalarda gerçeklik algısı, onların yaşadığı dünyada dış gerçeklikle uyumsuzluk yaşamaya başlıyor. Mesela durduk yere zaman zaman insanların kendilerine zarar vereceğiyle ilgili düşünceler oluşmaya başlıyor. İşte
bu beni takip ediyor,
öldürecek. Bu beni takip ediyor, öldürecek. Mesela işte insanların davranışlarından anlamlar çıkartabiliyor. Şu işte az önce siz diyelim elinizi kaldırdınız. Bu elini kaldırarak aslında bana eve git de kovdu buradan. İşte eşime saldıracak, hani iş yerimde patronuma saldıracak veya patronum bana şöyle böyle bir algılar geliştirebiliyor hastalar.
Ve inanıyor da buna.
İnanıyor. Hani zaten bu hastaların karşıt tepki, zarar vermeye geçmesinin sebebi de aslında korumak için. Hani kendinin zarar göreceğini görünce üzerine gidiyor karşı tarafın. Ve bu zaman zaman bu paranoya dediğimiz tabir çok şiddetlenirse, ağırlaşırsa etrafa zarar verebiliyorlar. Böyle bir hastalık türü. Ama hani zarar veren oranı azdır aslında. Biraz da halkımızda da şöyle bir şey var. Hani bu hastalarla hani zaman zaman işitsel halüsinasyonlar olur. Ses duyarlar. Kendi kendilerine güler konuşur. Bunu görünce hastalar bunu sokaktaki normal vatandaş hani bunu tetikler. Hani üzerine gider. Sen delisin işte. Deli bilmem. Hepimizin vardır mahallesinde. Bunlar gider kaldırır, vurur. O da bir probleme dönüşüyor. Hani bu hastaların böyle kendi kendilerine bırakılsa çok böyle saldırgan, zarar verme eğilimleri yok. Fakat hani bu şizofreni hastaları süreçte yeti yetimi ciddi olarak yaşıyorlar. Burada mesela biz ne yapıyoruz bu hastalarda? Bizim daha önceki görüşmemizde de bahsetmiştik. Bu mutlaka belirlenmiş bazı şeyler var. Beyinde maddeler var. Buna yönelik ilaç tedavileri düzenliyoruz. İlaç tedavileri ne işe yarıyor? Bu hastaların işittiği o halüsinasyon yaşantıları, hezeyan yaşantılarına ciddi azalmalara sebebiyet verebiliyor. Psikotik yaşantıların o kırılmasına sebebiyet veriyor. Onun anlamda ciddi katkı sağlayan ilaçlar. Ve hastaların hani semptomlarında anlamlı olarak düzelmelere sebebiyet verebiliyor.
İlaç tedavisi var yani.
Var. Hatta şöyle bir şey yapıyoruz biz. Şimdi şizofreni hastalarında önemli problemlerden biri ilaç tedavisini sürdürmektir. Yani aslında hani şizofreni olmayan bir insanda bile siz de hani sık karşılaşıyorsunuzdur. Antibiyotiği düzenli kullanmıyor.
İlacı günde 3 kere verirseniz kullanma oranı %40.
Bu dediğiniz çok güzel bir örnek oldu. Biz bu insanlara diyoruz ki sen 25 yaşındasın, bu hastalığa yakalandın. Geri kalan ömrün kaç sene sürerse bu ilacı kullanacaksın. Yani bir 10 sene kullanacaksın. Her gün ilaç almak 10 sene boyunca, ki ilaçların yan etkileri de var. Hani bu göz önüne
alın. Hiçbir şey olmasa unutur. Yani
unutur. Evet, bunun anlamda şizofreni hastalarında en büyük karşılaştığımız problem, tedaviyi düzenli kullanamadığı zaman hastalık geri dönüyor. Bu sefer hastalık geri dönünce insanlara, hastalık geri döndüğü zaman etrafa şüpheciliği artıyor. Bu sefer ilaç veren yakınlarına karşı tepkisellik olmaya başlıyor. Hani anne babasına şiddet uygulayan hastalar olabiliyor burada. Hani burada en önemli yapılacak şey erken dönemde tedavinin sürdürüldüğünün iyi yakın takip edilmesi lazım hasta yakınları tarafından. Ve bir de ayrıca şu an bu dönemde yapılan çok güzel bir şey var. Ruh sağlığı, TRSM dediğimiz tabirler var. Toplum ruh sağlığı merkezleri var. Bu hastalara rehabilitasyon amaçlı böyle merkezler kurulup böyle küçük yerlerde, o merkezlerde böyle terapi metotları uygulanıyor. Ne yapılıyor? Mesela bir uğraş terapisti dediğimiz biri geliyor bu hastalara, diyelim el becerisini geliştirici. Mesela resim yaptırıyor beraber 10 tane hastaya, beraber bir şey yapıyorlar. Mesela ilgi alanlarına yönelik bir tanesi diyelim ahşap işleme öğretiyor bir öğretmen.
Böyle meşguliyetler olunca biraz daha toparlıyorlar mı?
Yani şunu sağlıyor o, hem o merkezlerde hemşireler gidip tedavi kontrollerini de yapıyorlar. Arada doktorlar vizit yapıyor. Hastalar kontrol altında oluyor ve bu atak, hani ilacı kesme nedenli atakları ciddi anlamda azaltıyor.
Peki normalde bir şizofren iş güç yapabilir mi? Yani net şizofreni dört dörtlük tanısı olan bir hasta. Bir memur olabilir mi? Bir esnaflık yapabilir mi? Bir yerde işçi olabilir mi?
Yani şimdi şizofreni de çok böyle alt grupları olan böyle tek bir prototip hastalık değil. Bu dediğim, anlattım, paranoid şizofreni daha çok böyle insanların aklına geliyor. Evet, ama hani farklı hastalarda da seyirleri, mesela iyi ve kötü kriterler var. Mesela bu konuda araştırmalarda işte kadın olmak, daha biraz böyle orta ileri yaşta hastalığın başlaması, hastalık öncesinde böyle mesela işlevselliği yüksek çalışan insanların falan daha olumlu seyrettiği gösteriliyor. Biz süreçte şöyle söyleyeyim. şizofreni hastalığıyla takip ettiğimiz mesleğini sürdüren bir sürü hastamız var. Farklı meslek gruplarında hastalar
ama
var.
Ama gene de spektrumdur. Çok ağır gidenler de olur.
Tabii ki, tabii ki. Her yani yanıt oranı her kronik hastalıkta olabileceği gibi şizofreni bazı insanların diyabeti kontrol altına alınmaz. Şizofreni de bazı hastalarda ağır yıkıcı olabiliyor. Bunun belki birçok faktörü olabilir. Ama böyle fayda verdiğimiz, böyle fayda verdiğine inandığımız belli takiplerde günlük hayatını sürdüren, çalışan, işine gücüne giden bir sürü hastamız da var.
Peki, teşekkür ediyoruz Ömer Hocam. Şimdi bir başka konuya geçiyorum. Biraz daldan dala oldu bu. Bu soruyu ben soracağım. Direkt bana bir hastam sorduğu için soruyorum. Çok da anlam veremediğim bir konu esasında. Bir bayan, iki çocuğu var. Üçüncü çocuğu doğmuş. Yaklaşık birkaç gün, birkaç hafta içerisinde bu bayanın ruh durumu bozulmaya başlamış. Kabaca bir tabirle. En son geçen gün benim öğrendiğim bilgi, bir devlet hastanesi psikiyatri kliniğine yatırılmış. Niye? Çocuklar acele babalarını arıyorlar. Baba hemen eve gel, işler kötü. Ne oldu? Anne büyük çocuğu neredeyse döverek öldürecek. Küçük yeni doğmuş birkaç aylık bebeği de tamamen soymuş. Üzerine bir battaniye sarmış. Hava alamayacak şekilde. Ölsün diye başını bekliyor. Ha. Ne yapıyorsun sen? İşte ölsün cennete gittim, gitsin istedim diyor. Aynen yaşanmış hadise. Şahıslar da belli. Ben tanıyorum hepsini. Şimdi konuya gireceğiz. Postpartum depresyon. Siz bahsedeceksiniz hocam ama benim anlamadığım nokta şu. Bir hanımefendinin anne olması çok mükemmel bir şeydir. Çok mutluluk sebebidir. Hele çocuk doğdu. Sağlıklı, hiçbir problem yok. O aliyyülala çok daha güzel bir şey. Böyle mutlu olunması gereken bir dönemde birçok insan anne olamamanın sıkıntısını çektiği bir dönemde böyle bir hastalık da var. Niye depresyona giriyor insanlar? Böyle bir tavrı nasıl sergileyebiliyor?
Şimdi önce bir şöyle bir düzeltme yapalım. Şimdi postpartum, bu anlattığın şey depresyona çok benzemiyor. Daha böyle postpartum psikoz tablosu. Bu bir kere psikotik bir
daha tepki. Da kötü.
Daha kötüsü. Hani bu gebelikten sonra ortalama kadınlarda beklediğimiz daha üç çeşit tablo olur. Bir grup baby blue dedikleri postpartum hüzün olur kadınlarda. Doğum sonrası. Bunun da temel sebebi, yani daha ilişkilendirilen sebep, o plazental hormonal değişiklikten dolayı o bedensel değişikliklere, hormonal değişikliklere psikolojinin biraz adapte olamamasıyla ilişkili bir...
Ama tahmin ediyorum ki ilerleyen aylarda ama, rahatlayıp
evet,
geçiyor.
Bu mesela hüzün, postpartum hüzün dediğimiz tablo ortalama kadınların üçte ikisinde görülen bir tablo. Hı. Ve hani geçen bir tablo, tedavi gereksinimi olmayan bir tablo. Daha az sıklıkta %10...
Hoş, apandist ameliyatı olanlar da bile oluyor böyle şeyler.
Evet, %15 oranında hatırladığım kadarıyla daha az olduğunu söyleyebiliriz en azından. Depresyon olur postpartum. İşte daha önceki oturumda bahsettiğimiz programda hani moral bozukluğu, keyifsizlik, işlevsellik yıkımı, o da ciddi etkiler yalnız. Hani tedavi gereksinimi olur. Hatta biz orada bazen hani risk durumunu göz önüne alıp gerekirse emzirmeyi durdurup hani direkt tedavi ediyoruz. Etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu daha seyri. Bunun da daha seyri postpartum bazı hastalarda artık hormonal değişiklik, bedensel yatkınlık, aile öyküsü, bazı risk faktörlerini göz önüne alıp oradaki durumdan sonra hani infantisit dediğimiz çocuğuna zarar verme eğilimleri olabiliyor. Bu hastalar şüphecilik, yetersizlik duygularıyla o bahsettiğimiz paranoya etrafında çocuğa karşı da böyle bir zarar verme eğilimleri olabiliyor. Bu anlattığınız örnekte böyle bir durum var anladığım
neydi
kadarıyla.
Neydi tetikleyen, peki bilinen bir şey var mı Ömer Hocam?
Yani aslında şöyle söyleyeyim, postpartum tabloların psikiyatrinin endokrinolojiyle en yakın olan, ilişkili olan alanıdır burası. Biyolojik komponent. Bir
sinirlendiğinde şekerin yükselir, sinirlendiğinde bilmem ne hormonun çıkıyor.
Evet, ama hani burada sinirden önce aslında hormonal hızlı değişiklik, o gebelik sonlanırken hızlı bir değişim oluyor. Yani hormonal değişiklik bir şekilde psikoloji adapte olamıyor ve aslında şöyle bir şey de var. Hani stres bazı durumlarda psikotik reaksiyonları, psikotik bazı şeyleri de tetiklendirir. Yani bir şizofreni hastası çok stresli bir şey yaşarsa psikotik bir alevlenme de yaşayabilir. Mesela bu hastada diyelim paylaştığınız kişide bir yatkınlık var. Mesela genetik bir yatkınlık var. O yatkınlık doğum sonrası hormonal değişiklikle tetiklenip bir psikotik tepki vermiş olabilir.
Genetik yatkınlık derken bunun geçmişinde, ailesinde de böyle biriler var mıdır? Yoksa bardağı taşıracak damla için biraz hazırlıklıdır anlamında mı? Öngörülebilir yani, risk mi?
Bazılarında aile öyküsü var. Bazılarının kişilik yatkınlıkları, şizoid kişilik özellikleri, böyle daha içe kapanık, izole tipler, böyle bazı yatkınlıklar var. Ama bunlar şart da değil. Yani %100 zaten genetik tanımlanmış bir şey olsa kitabı
maalesef
bir şey olur.
Maalesef bir yangodan da çıkar,
evet,
diyorsunuz.
Çıkabilir. Yani bu şuna da benziyor, bu paylaştığınız şey. Bazı hastalar askere girdiğinde psikotikleşiyor. Hani askere giren herkes günlük rutinini bozar ama herkes askere girince şizofreni olmaz yani. Hani şizofreni bir yatkınlığı olur. Hem genetik faktör hem epigenetik, bir genetik sonrası işte gelişen bir şey var gibi. Öyle
Peki,
diyebiliriz.
Şimdi Ömer Hocam, bu bölümdeki konuşmalarımız maalesef çok iç açıcı olmadı. Psikiyatri klinikleri, evet, can sıkıcı işlerin çok çok görüldüğü yer ama neşeli de bir klinik bildiğim kadarıyla.
Evet, evet.
Var mı böyle, denk geliyor mu?
Evet.
Sizi keyiflendiren, bizi güldürecek hatıralarınız var mıdır?
Ben bir hatıramı paylaşayım. Ben ihtisası bitirirken biz bir tez işte sürecine giriyoruz. Hepimiz, siz de yaşamışsınızdır.
Evet.
O süreçte biz hastaların, bize gelmeden önce hastalarda sık karşılaştığımız bir şey, hani işte hocalara gidiyorlar, muska yaptırıyorlar, büyü bozduruyorlar falan. Ben onları rutinde soruyordum. Öyle bir yapısal bir şey ayarlamıştık. Hastalara daha önce gittiniz mi böyle bir şey? Tedavi
Standart al... herkese soruluyor.
Herkese soruyordum ben o tezi yaparken. Hastanın birine sordum. Ya siz, dedim, daha önce hiç böyle işte büyü bozdurmak için bir hocaya gittiniz mi? Muska yaptırdınız mı falan? Hasta durdu durdu, dedi ki, hocam, dedi, SGK ödemediği için gidemiyorum, dedi.
Evet.
Param olmadığı için size geldim, dedi.
Açık söz değil.
Çok açık dedim ya, böyle paylaşan hiç olmamış.
Ama şey güzel şimdi hocam. Biz mesela daha önce bir alternatif tip program yapmıştık. İşte manuel terapiler, şu terapiler, bu terapiler. İşte efendim, bu çok güzel bir tedavi. Almanya'da sigorta kapsamında ödeniyor diye.
Evet.
O yüzden Almanlar bu konuda öncüdür. Bence bunu anlatmak lazım. SGK kapsamında muskacı. O da iyiymiş. Teşekkür ediyoruz Ömer Hocam. İkinci kısımda görüşmek üzere inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Ömer Yanataş, psikiyatri uzmanı. Ömer Hocam, hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
Hocam, ilk bölümde can sıkıcı bir takım hastalıklardan bahsetmiş idik. Aralarında en, bilmiyorum, az can sıkanı panik ataktı. Şimdi bunun herhalde bir nevi benzeri mi diyeyim, bir benzerlikleri var mıdır veya? Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılar. Evet. Hani şu manada benzettim, yani çok korkutucu olmayan tablolar en azından diye benzetmiş idim. Nedir, neden olur? İnsanlar bu işi kasıtla mı yaparlar? Yapa yapa mı yoldan çıkarlar? Yolda, yoksa altta yatan bir şey var mıdır? Önce bir tanımlasak hocam. Sürekli elini yıkayan adamlar aklıma geliyor benim,
evet,
takıntı,
evet,
deyince. Başka neler var?
Yani böyle özellikle bir temizlik ve bulaştırma ile ilgili obsesyon tanımı var bizim sık karşılaştığımız. İki, dini obsesyonlar çok yaygındır. İşte,
ne yapıyorlar abi mesela?
Mesela şöyle bir şey var. İnsanlar mesela aklına ezan okunduğunda, bir düşünce geldiğinde diyelim, kendinin dini olarak mesela dinden çıktığını düşünüyor. Mesela bir ezan sesi duyuyor. O ezan sesinden o an bir rahatsızlık duyuyor. Yani uyuyor diyelim, uyanıyor birden, sıçrıyor. İşte aklına geçiyor ki, ya bu niye okundu şimdi diye bir düşünce geçiyor aklından. Sonra bu düşünceyle kendisinin çok büyük günahlar işlediğini.
Kötü insan olduğunu.
Evet, kötü işlediğini. Ve bununla birlikte hayatını tamamen işte daha fazla ibadetle bunu
telafi
etmeye çalışıyor ama hani bu sefer mesela namaz kılıyor diyelim. Bu sefer namazın da olmadığını düşünüp daha da namazı da kılamamaya başlıyor falan, böyle bir döngü. Bizim dinsel obsesyonlar, dini obsesyonlar çok sık karşılaştığımız bir şeydir. Mesela içinden bir düşünce geçer. Hani Allah'a küfür mü ettim ben bununla? Allah'a küfür mü ediyorum? Hani böyle bir olan düşünceyi...
Bu iyiydi, niye şizofreni gibi bir şey ama Ömer Hocam?
Yani şöyle...
Bir tablo olmadı bu.
Şöyle, obsesif kompulsif bozukluk biraz daha zor bir hastalık aslında. Hani direkt panik atak gibi çok böyle daha bizim hasta grubu olarak daha biraz kronikleşme eğilimi olan bir hasta. Fakat hani üzerlerinde çalışınca çok ciddi bir iyileşme olabiliyor.
Öyle mi? Ha, tedaviden,
evet,
fayda
yani
görüyorlar.
Terapilerden çok fayda görüyor bu hastalar. Tabii ben hani uç örneklere biraz daha hani kaydım, çarpıcı olsun diye. Fakat hani şunu biz biliyoruz sadece yalnız. Bir kişi bir alanda uğraşısı varsa o alanda obsesyonu daha çok tetikler. Aslında bir insanın hani dini obsesyonu olması, dini yaşantıları önemsemektedir. beklemesiyle ilişkili bir şeydir.
Zaten yani, adamın dinli diyanette iş yoksa böyle bir obsesyonu da geliştirme
çok
doğru.
Beklemeyiz yani. Hani mesela işte
sağlık personelinde de hijyen takıntısı mı olur bu hesap?
Evet, yani temiz bir adam. Hani temizlikle ilgili özellikle hani ev kadınlarında falan çok karşılaştığımız bir şey bu. Hani bir kadın zaten titizdir, hani ortalamanın üzerinde bir temiz ve titizdir. Ama hani o konuda biraz daha bunu abartılı yaşaması süreçte olmadı bir daha, olmadı bir daha, böyle bir kısır döngüye girebiliyorlar. Bu hastalarımızda hem ilaç tedavileri uygulayabiliyoruz, artı psikoterapilerden de çok fayda görebiliyorlar. Hani biz o alanla özellikle mesela işte diyelim etrafı kirletmekle ilgili temizlik takıntısı olan, saatlerce elini yıkayan hastalarda şey yapıyoruz denetimli olarak. Hani belli bir süre kire dayanmasını sağlamak için böyle bir ellerini mesela
çöpe diyelim, sokuyoruz.
Yani öyle bir şey, onun gibi mesela işte sürekli masayı siliyor diyelim saatlerce. Masayı kirli bir şekilde karşısında bir saat oturmasını ödev veriyoruz.
Peki çok önemli geldi bu konu bana Ömer Hocam. Şimdi bu tip durumlarda tamam, size gelecek kadar problemize geleceğiz, danışacağız da. Daha basitlerini görüyoruz. Böyle durumlarda alttan alıp ya aman temizlesin de kafamız dinleyelim yatıp uyuyalım mı demek lazım? Hayır, temizleme deyip gırtlağına mı yapışalım, ne yapalım?
Yani şöyle bir şey var. Bizim bu tabir exposure terapi dediğimiz, böyle o şeye maruz kalıyor. Zihne saldırıyoruz aslında. Bunun biraz zihinsel altyapısını kurmadan tamamen serbest bırakmak çok işe yaramadığı gösterilmiş. Mesela şöyle bir şey var. Çok temizlik takıntısı olan hastaları böyle bir klinikte mesela bir hafta suyunu kapatmışlar.
Ne
bırakmışlar. Çok fayda görmemişler yani.
Hani çok üstüne de gitmiyorum yani.
Evet yani, ama şu var. Hepimizin aslında belli bir düzeyde takıntıları da olabilir. Hani kimisi çok dakik olmakla ilgili. Hani dakika, saatle ilgili şey vardır. Kimisinin dediğim gibi temizlikle ilgili şey takıntıları vardır. Bu normalin üzerinde olabilir. Burada biraz hani ben daha önce de bahsettim. Böyle hani gün boyu süren, işte bitiremeyen, mesela günde her gün 8 saat temizlik yapan ev hanımlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu biraz artık...
Bu zaten normal değil mi? Böylece ortalama o kadar yapıyorlar.
Tabii ki böyle bir... yani zaten şöyle bir şey var. Psikiyatride bizim en büyük zorlandığımız alan biraz normalin sınırlarını çizmek zordur. Zaten çok patolojik şeyler... daha tanımlanabilir şeyler. Hastalıkları daha kolay...
Şizofrenin işin kolay tarafı diyorsun.
Evet yani hastalıkları daha kolay tanımlıyoruz ama normalin sınırlarını, başlangıcını belirlemek zor olabilir.
Bu soruyu çözünüz buyurun. Bir bayan evde günde kaç saat temizlik yapmalı?
Evet yani.
Kaça kadarı normal sayılabilir?
Evet, böyle bir rutin
çalışmak
bir şey
lazım hocam. Evet. İlaç veriyor musunuz obsesif
tabii kompulsif? Tabii ki.
İşe yarıyor mu?
Yani şöyle biraz obsesif kompulsif bozuklukta tedaviye yanıt oranlarımız biraz mesela depresyona göre birazcık daha düşük. Ama hani tedaviden fayda gören, rahatlayan da çok fazla hastamız var. Mutlaka bir antidepresanların obsesif kompulsif bozukluk üzerinde etkinlik sağladığı gösterilmiş. Farklı mekanizmaları var. Zihinde oluşturduğu daha farklı bulunan bulgular var. Beyin görüntüleme çalışmaları var. Böyle terapötik müdahalelerden de çok fazla fayda görüyor bu hastalar. Birçok terapiden fayda gören hastamız oldu yani.
Peki şimdi tedavi demişken ben bir şey daha sormak istiyorum size Ömer Hocam. Gene vaktiyle benim çevremde tanık olduğum bir hadiseydi bu. Bir bayan uzun yıllar, Karadenizli bir aile, uzun yıllar erkek çocuk beklemişler. Sonunda Rabbimiz lütfetmiş, olmuş. Fakat anne de bir müddet sonra gene postpartum depresyon mu, psikoz mu, böyle ağır bir tablo. Bir yıl, iki yıl kadar ciddi tedaviler, takipler, yatarak tedavi. Sonuç yok, sonuç yok, sonuç yok. En sonunda EKT, elektrokonvülsif tedavi uygulanmış.
Evet. Evet.
Hasta bir arka arkaya 7 veya 9 seans hatırlamıyorum. Tamamen normal insan oldu. Yani çok problemli, artık bitmek üzere olan hasta EKT ile tamamen normal hasta oldu. Elektroşok tedavisi mi diyorlar halk arasında?
Evet, evet.
Nedir hocam? Bir dinlesek sizden.
Şimdi elektroşok tedavisi halk arasında denen şey bizim EKT dediğimiz tedavi. Bir elektrik akımının hastalarda tedavi edici özelliği uygulanarak, yani şöyle bir şey, bir cihazımız var bizim. Bu cihazla bir standartize edilmiş bir elektriki akım hastalara
kalbe
uyguluyoruz.
Kalbe attığımız elektroşok gibi aslında.
Onun gibi beyne veriyoruz. Bu esnada anestezi hastalara öncesinde bayıltıyoruz bu işlemi uygulamadan önce. Anestezi eşliğinde EKT'yi yapıyoruz. Bunun iyileştirici etkisini hani görüyoruz
yani
hastada.
Yani makineyi resetliyor muyuz abi?
Yani olur? Şöyle bir şey oluyor. Beyinde çok net spesifik ne yaptı aslında bu tedavinin bilmiyor. Fakat bunun çıkış noktası şu. Epilepsi hastalarında psikotik tepkilerin olmadığı, psikotik reaksiyonun olmadığı, psikotik özelliklerin olmadığı üzerine çıkmıştır bu.
Nöbeti geçiren aslında hasta psikozu olmadıkları
evet,
için.
Evet ve psikozu olan hastaların epileptik nöbet sonrası rahatladığı gözleniyor.
Allah Allah, çok
bunun üzerine nöbet geçirterek hastaya biz elektriği niye veririz?
Havale geçirsin diye.
Tonik klinik nöbet geçiriyor. Kontrollü nöbet geçirtiyoruz hastaya. O nöbeti geçirince hastada hem serotonin, noradrenalin böyle bu nörotransmitter düzeyinde değişiklikler oluyor beyinde. Ve bu değişikliklerin hastada iyileştirici bir etkisi oluyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bu şok tedavisiyle hastalara daha önceden anestezi yapmadan verildiği için hem görüntü olarak hem de çok hastalarda kötü bir şey olduğu için böyle bir çok olumsuz bir imajı var. Biz bunu yıkmaya çalışıyoruz. Hastaları bazen ikna etmekte biz de çok zorlanıyoruz. Şu an anestezi eşliğinde gayet kontrollü yapılıyor ve hastalar oldukça rahatlıyorlar yani o noktada.
Böyle bir tedavimiz var yani.
Bu tedavinin şöyle de bir özelliği var. Halen şu an mesela benim son okuduğum bir şeyde diyor ki tedaviye dirençli depresyon vakalarında neredeyse %75'e yakın bir oranda fayda sağlar. Bu diğer ilaçlarda gözlemlemediğimiz bir yanıt. Böyle çok böyle akut yanıt almamız gereken. Mesela bazen hastalar geliyor, çok yoğun intihar fikirleri oluyor. Tutamıyoruz hastayı. Öyle bir durumda
oradan mutlaka sıyırsak bir yerden intihar edecek hasta kafaya koymuş.
Mutlaka EKT yapıyoruz. Bize bir şey gibi oluyor. Birçok hastada böyle gece ve gündüz gibi oluyor EKT sonrası. Çok
bir seferde iş bitiyor mu?
Yok.
Ayda ortalama bir gel EKT yapmayacağız.
Şöyle yapıyoruz. Haftada 3 seans yapıyoruz rutinde. Ortalama 5-7 seans başlangıç, 7 seans civarı oluyor genelde. 7-10-15 seansa kadar gidiliyor.
Ama sonunda bitti hadi güle güle.
Yani şöyle farmakolojik tedavide birlikte devam ediyoruz yani. Hani ilaç tedavisi alırken de bu EKT yapabiliyoruz. Öyle bir şey var. Yalnız hani dediğim gibi biz akut ya bu hasta çok acil buna mutlaka hemen hızlı yanıt alalım dediğimizde EKT alternatifsiz bir tedavidir.
Evet. Peki şimdi Ömer Hocam bu az önce de bahsetmiştik kısaca birkaç yerden girdik ama bir konu başlığı olarak konuşmak istersek. Psikosomatik hastalık ne demektir? Doktora gittim falanca şikayetim vardı bana bir ilaç verdi ya eczacı dedi ki bu depresyon ilacı. Kas ağrısına veriliyor, karın ağrısına veriliyor, bağırsak fonksiyon bozukluğuna veriliyor. Psikosomatik hastalık nedir? Sık görülen örnekleri nelerdir?
Yani psikosomatik hastalıklar psikiyatrik, psikolojik yönü insanın, soma insanın bedeni bunlar arasında etkileşimin olduğu bir alan ve bu da insanların bedensel problemlerinde çok bir gerekçe bulunamadığı zaman hani bir psikiyatrik yönüyle bunu ilişkilendiren bir yaklaşım var. Yani şunu demek istiyorum, insanda diyelim bir kol kırığı varsa kolu ağrır ama bazen öyle bir aşamaya geliyor ki tıp hani gözlenebilir bir neden olmuyor. Hani bunun
sürekli bir kol ağrısından bahsediliyor ama organik hiçbir şey yok.
Yapılan tüm tetkikler normal çıkıyor. Hani bu belki hani biz bundan bir 20 sene sonra bunların bir kısmını da tanımlayabileceğiz. Hani bunları kestiremiyoruz ama hani şu an bu rahatsızlıkların nörolojik bir nöropatik ağrı dediğimiz nörolojik ve nörotransmitter düzeyinde olan değişikliklerle orada bir ağrı mekanizması oluştuğu düşünülüyor. Özellikle bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Hani bizim verdiğimiz özellikle antidepresanların vücudun tüm tarafına yayılıyor ve hani bazı bölgeler nörotransmitterlere çok duyarlı. Bunun en belirgin örneği bağırsaklarımız. Yani neredeyse beyindeki düzeye yakın daha fazla düzeyde serotonin, noradrenalin bağırsaklarda var.
Bağırsaklar özellikle.
Çok belirgin. Yani aslında bunu belki biz kendimizi dinlesek her an fark ederiz. Strese girdiğinde birçok insanın bağırsak ritmi değişir, peristaltizmi değişir. Daha fonksiyonel bozukluklar. Yani bağırsağa bakınca bir ülser, bir yara görmüyorsunuz, bir kolit tablosuyla karşılaşmıyorsunuz ama insanlar yoğun karın ağrıları yaşayabiliyor. Bu yoğun karın ağrıları döneminde biz ne yapıyoruz? Verdiğimiz antidepresanlar hem psikolojik düzeyde hastalarda bir rahatlama hali oluşturuyor hem de o psikolojik rahatlık hali o organdaki nöropatik ağrıyı, oradaki bağırsak sistemindeki düzenlemeyi sağlıyor ve peristaltizmi düzenleyebiliyor.
Yani neticede sebebi var. Durduk yere değil bunların.
Tabii ki.
Peki hepsinde bir böyle psikiyatri ilacı kullanmamız gerekiyor mu? açıklanamayanlarda veya şey psikoterapiyle telkinle mi diyelim, düzelir
ya
mi?
Ya burada şöyle bir şeyi kaçırmamak lazım yalnız. Hani bir şeyin sebebini tıp açıklamıyorsa eşittir bu psikiyatriktir.
İşte
bu yanlış.
O soracağımız soru bu.
Bu çok yanlış bir yaklaşım. Şöyle bir şey. Hani bizim hani bir iyi mesela bağırsak hastalıkları üzerinden gidersek irritable bağırsak sendromu olgularında bir kısmında en azından gösterilen, tanımlanan bazı psikolojik komponentler var. Mesela hastalar diyelim dış olaylara daha duyarlı, daha anksiyeteye yatkın, kaygılı insanlar. Daha depresyona yatkın, moodu çökkün, hani afekte, duygusallığı falan çökmüş insanlar olabiliyor. Bunlara yönelik başlayabiliriz ama bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Hani biz belki hani başka branşlardaki insanlar daha rahat kullanabiliyor ama hani herkesin alanının aslında bir sınırlılığı olmalı ki bilim olsun. Herkesin her şeye alanı yetiyorsa bu biraz bilimselliğin de dışına çıkan bir şey.
Bir arkadaşımı hatırlıyorum. Genel cerrahta her yazdığı reçetenin sonunda bir uyku ilacı eklerdi mutlaka. Uyusun da ağrısı
gitsin
diye.
Bu biraz hani çok uygun bir yaklaşım değil. Onu demeye çalışıyorum. Hani aslında doktorların her nedeni bulamadığında bir psikiyatri ilacı yazması bizi de biraz kirletiyor. O çok uygun bir şey değil. Hani bizim kendi pratiğimizde bazen şeyle çok karşılaşıyoruz. Nöroloji yönlendiriyor veya işte gastroenteroloji, dahiliye vesaire yönlendiriyor. Bakıyorsunuz psikiyatrik bir problem yok. Antidepresan yazacak bir gerekçe yok. Biraz da şöyle bir farklılık var. Hadi bu artık belki detaya girecek ama hani bizim antidepresan olarak kullandığımız dozlarla bağırsakların veya diğer doktorların organa spesifik iyileştirici olarak kullandığı dozlar da farklı olabiliyor. Bu önemli bir ayrım. Daha düşük dozlarda daha böyle soft tedaviler gidebiliyor onlar.
Ama işte soft tedavi soft bir yaklaşım tarzı olabilir.
Evet.
Doğru değil diyorsun.
Evet. Yani ben hani her şöyle bir şey olamaz ki hani ben o zaman psikiyatri tüm branşları kapsayıcı bir şey olabilir. Hani her fonksiyonel bozukluk, her nedenini gösteremediğin bozukluk o zaman psikiyatrik hastalık olduğunu kabul edersin. Bu belki şu anki haliyle tedavi edemiyoruz belki. Hani MS diye bir hastalık var mesela.
Evet.
Hani bir sürü şeyler uğraşılıyor üzerine. Çok bazıları düzelmiyor, tedavi edilemiyor falan hani. Bu sıkıntılı olan hastalar var. Bunu biz o zaman psikiyatrik olarak tedavi etmeye çalışmak gibi bir şey. Öyle yapmıyor nörologlar ama hani bunu...
Onları da ver bir antidepresan, bekle.
Evet, bu o zaman tıp, dediğim gibi psikiyatri tüm tıp branşlarını kapsayıcı bir şeye dönüşür. Bu da çok mantıklı.
Tedavi edilemeyenleri tedavi eden bilim dalı.
Evet, öyle bir yaklaşım bizi biraz hem kirletiyor hem de halkımızın psikiyatriye bakışı noktasında da böyle ya evet neymiş bu, hani biz öyle o kadar iddialı da değiliz.
Yani. Peki şimdi Ömer Hocam, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Böyle bir hastalıkla alakalı olmaksızın bir soru var ama gerçekten merak edilen bir soru. Çünkü temarüzü bilmem nesi de olan bir durum. İntihara davranış, bir insan niye intihar eder? İntihar edeceğim diyenler eder mi? Bu köprüde kendimi atacağım diyenlerin çoğu atlamıyor ya. Hani tam atlasın istemiyor zaten ama. Ya çıkıp bunlar şov mu yapıyor burada? Bu bir psikiyatrik problem midir? Bunu bir alta yapan psikolojik boyutu var mıdır?
Yani intihar... bir önceki oturumumuzda biraz geçmişti. İntihar psikiyatri pratiğinde bizim en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri. Çok
bir kısmı
önemli.
Doğru söylüyor diyorsunuz.
Yani intihar teşebbüsü ciddiye alınması gereken bir şey. Hani ve bunun biz bazısını detaylandırmadan, gözlemlemeden, anlamadan hani buna ön yargılı olmak çok kaybettirici olabilir ve hani intiharın sonuçları da çok kötü. Hani hem o kişinin şahsına hem bir aileye, bir sülaleye, bir bütün arkadaş çevresine çok deprese edici bir etki oluşturuyor. Bu çok sıkıntılı bir durum. Hani bu hastaları hani bir alıp değerlendirme yapıp hani bu tip şeyleri biz hani bir yardım çağrısı aslında hani o kişilerin diyelim köprüye çıkmış kendince hani belki maddi bir kriz geçiriyor, bir şey yaşıyor, onu çözemiyor, bir yardım çağrısı. Hani böyle bir durumda hani biz hastaları alıp bir değerlendirme yapıp endikasyon alanı varsa gerekirse tedaviyi başlıyoruz ve hani intiharı
yani
ciddiye almak
zorunda mıdır?
Yani şöyle tabii açıkçası bazen şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani bazı hastalarda 50 kere intihar teşebbüsünde bulunmuş geliyor. Yani bu artık bir oradaki mesaj intihar değil. O bir araç olarak kullanılıyor gibi oluyor.
O kolay, tamam. Bu ama, adamı kötü davranabiliriz vicdanınızı ablayımdan.
Hani şöyle, bu hastalarda da aslında şöyle bir sıkıntı var. Mesela bu hastalar kişilik problemleri var demek ki ve hani kendisini ifade etmek için böyle bir araç kullanıyor. Bu da önemli bir mesaj aslında. Hani bunu da biz hani bu işte mesela uzun süreli psikoterapilerden fayda görebilecek bir hasta. Buna çok bizim vereceğimiz akut bir tedavi çok fayda sağlamayabilir. Sağlamaz da yani.
Ama yani şunu şöyle ayırırsam yanlış mı olur Ömer Hocam? İntihara eğilim, intihar fikrinin mevcudiyeti başka diğer hastalıkların bir sonucu olabilir ama başlı başına bir hastalık gibi de sayılabilir.
Ya, yani ben de bizim tanı kriterleri ve bakış açısından böyle bir özgün bir hastalık olarak çok görmüyoruz ama bir şeyin semptom düzeyinde, bir şeyin komponenti olarak karşılaştığımız bir şey. Ayrı bir hastalık olarak biz tanımlamıyoruz ama bu intiharın vaka vaka herkes özelinde değerlendirmek ve biz ciddiye almak durumundayız.
Peki sizce...
Ama bunun ciddiyeti aldıracak bizim için işte mesela bir kişi intihar... Hani ben ölmek istiyorum. Herkesin aklından geçen bir şey. Kitabi bilgiler böyle söyler. Bir insanın aklından ölmekle ilgili şey geçer. Ama bir insanın ölmek zihninden geçmesiyle mesela biz karşılaşıyoruz. Diyor ki ben silah aldım diyor mesela hasta. Ya bu çok ciddiyete alınması gereken
yani
bir şey.
Yani aldıysa artık ciddiye alalım.
Yani gerçekten. Mesela bir hasta geliyor ki işte ben atıyorum işte kendime zarar verecek işte tedbirler almaya başladım. İşte eve ip halat asacak bir yer arıyorum falan.
Çok bazı can sıkıcı işleri varmış Ömer Hocam.
Evet, bizim böyle planlıyorsa, bunları böyle göz önüne alıyorsa, sürekli böyle zihinsel meşguliyeti bu konudaysa, bizim tabii bu konuda çok alert olma. Bunlar tabii ki en bizim şey uç noktaları veriyorum mahsus. Ama hani bazen de biz ayaktan benim ölüm yani her zihnine ölüm düşüncesi geleni yatırırsak biz de her ciddi toplumunu yatırmak gerekebilir. Onu işte detaylandırmak biraz işin sanat kısmı oluyor artık yani.
Yani Ömer Hocam biz genelde programımızı sonlandırırken işte Allah sağlık sıhhat versin, Allah sağlık evet. Tanıyım ama ruh sağlığının fiziki sağlıktan daha önemli olduğu kanaatim vardı zaten ama gerçekten daha önemli. Yani apandisit olun, kalp krizinin de tedavisi var, biraz dikkat ederiz. İşte mideniz delinirse onarırız Allah'ın izniyle. Gribine zeyi tedavi evet, ederiz evet. Ama ruh durumunuzu bozmayın öncelikle diyoruz evet. O zaman dinleyenlerimize.
Evet, tabii ki bu bir yanıyla bir şeyin ayrı bir duran yanı var. Tıp, insan sağlığında, psikolojik sağlığın ayrı bir duran yanı var. Yani birçok şeyi kapsayabiliyor. Onun için hani birçok stresle insan karşılaşıyor ki modern hayat hepimizi tüketici bir şeye dönüyor. İnsanların gündelik hayatını sürdürürken hani mesleki alanlarının dışında kendini rahatlatabileceği başka sosyal faaliyetlerde bulunması, gündelik hayatını denge içerisinde götürmeye çalışması, özellikle alkol madde kullanımından uzak durmaya çalışması bunlar psikolojik sağlığı dengede tutmaya çalışan, dengede tutan ve fayda sağlayan şeyler.
Eyvallah,
böyle
teşekkür
öneriler
ediyoruz.
De olsun en azından.
Son olarak ben çok daha güzel bir öneriyle bitiririm. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan buyursun. Evet. Hastadan ruh sağlığı hususunda.
Evet, evet.
Peki kıymetli dinleyenlerimiz, programın başını kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz Ömer Yanartaş, psikiyatri uzmanı. Kendisiyle psikiyatrinin meşhur sık görülen hastalıklarından kısaca bahsetmeye çalıştık. Çok teşekkür ederiz Ömer Hocam. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Görüşürüz inşallah.
Sağ olun. Yes.